Şizofren, John Katzenbach. 42. ayrım. Peter içindeki öfke selini zorlukla kontrol altına almıştı. Francis onun dişlerini sıktığını gördü. Pekala dedi. Nasıl isterseniz. Tecrit, lanet olsun. Düşün önüme. Bunu söyleyerek zorlukla ayağa kalktı. Kavgacılık naz adamı sedyeye yüklemiş, ortak salondan çıkarmakta olan küçük kara ile kardeşinin peşinden uslu uslu gitti. Evans Francis'e döndü. Yanağında bir çürük var dedi. Hemşirelerden birine baktır. Sonra o da ortak salondan çıktı. Kapının yanına yerleşmiş Francis'e yakıcı, sorgulayıcı bakışlarla bakmak için tam da o anı seçmiş olan Lucy'ye gözü bile kaymadı. Lucy o gecenin ilerleyen saatlerinde stajyer hemşirelerin yatakhanesindeki küçücük odasında, karanlıkta tek başına oturmuş, araştırmasında kaydettiği ilerlemeyi görmeye çalışıyordu. Uyuyamamıştı. Yatağında oturmuş, sırtını duvara vermiş, çevresindeki alanda tanıdık şekiller seçmeye çalışıyordu. Gözleri ışıksızlığa yavaş yavaş alıştı. Az sonra çalışma masasının, sehpanın, yazı masasının, başucu komedinin ve abajurun belirgin biçimlerini seçebiliyordu. Konsantre olmaya devam etti. Sert tahta sandalyenin üstünde akşam odaya dönüp yatmaya hazırlanırken, oraya karmakarışık attığı giysi yığınını gördü. Odanın yaşamakta olduğu olayları yankıladığını düşündü. Tanıdık şeyler var ama hastanenin karanlığında saklanıyor, gizleniyor, çarpılıyorlardı. Kanıtları, şüphelileri ve savları aydınlatmanın bir yolunu bulmalıydı. Bunu tam olarak nasıl yapacağını bulamıyordu. Başını arkaya yasladı. İşleri berbat edecek pek çok şey yaptığına inanıyordu. Aynı zamanda sonluk bir gösterge olmamasına karşın, hastaneye başarmaya geldiği işi başarmaya her zamankinden daha yakın olduğundan hayli emindi. Peşine düştüğü adamı gözünde canlandırmaya çalıştı. Ama tıpkı odadaki şekiller gibi belirsiz ve ele geçmezdi. Hastane dünyasında kolay kolay varsayımda bulunulmuyor diye düşündü. Önceleri polis merkezlerinin sorgu odalarında, sonraları mahkemede şüphelilerin karşısında oturduğu, en ufak ayrıntıları incelediği onlarca anı düşündü. Adamların ellerindeki kırışıklıklar, gözlerindeki kaçamak bakışlar, belki de başlarının duruşu birleşip suçun ve suçluluğun dar tanımına sıkışmış bir insanın portresini oluşturuyordu. Karşısında otururlarken her şeyin ne kadar bariz olduğunu düşündü. Tutuklayıp yargılattığı adamlar, eylemlerinin gerçekliğini üzerlerinde ucuz takım elbise gibi taşıyorlardı. Gözden kaçması imkansızdı. Geceye bakmaya devam ederek daha yaratıcı, daha dolambaçlı, daha gizli kapaklı düşünmesi gerektiğini söyledi kendi kendine. Onun geldiği dünyada avıyla karşı karşıya kaldığında aklında pek az şüphe kalırdı. Bu dünya ise tam tersiydi. Şüpheden başka bir şey yoktu. Açık pencereden gelmeyen bir soğuklukla ürpererek aradığı kişiyle belki de yüz yüze olduğunu düşündü ama ortam onun ortamıydı. Elini yüzüne götürüp yara izine dokundu. Ona saldıran adam bir tanınmazlık karikatürüydü. Yüzünü örgü bir kayak maskesiyle kapamıştı. Sadece koyu renk gözleri görünüyordu. Ellerine siyah deri eldivenler takmıştı. Kot ve bütün doğa sporları dükkanlarından satın alınabilecek uzun bir mont giymişti. Ayağında Nike marka koşu ayakkabıları vardı. Ettiği birkaç kelime gırtlağının derinliklerinden geliyordu. Kaba savaydı. Her tür aksandan arındırılmıştı. Lucy adamın pek de bir şey demesine gerek kalmadığını hatırladı. Onun yerine Lucy'nin yüzünü doğrayan kırıl kırıl av bıçağı konuşmuştu. Lucy bunu uzun uzun düşünmüştü. Olayları sonradan gözden geçirirken tuhaf bir şekilde gözüne batıp duran bu detayın çok üstünde durmuştu. Saldırının asıl amacının tecavüz değil, yüzünün yaralanması olup olmadığını düşündürmüştü ona. Arkasına yaslandı, başını duvardan bir iki kere sektirdi. Sanki bu hafif darbeler önemli bir düşünceyi hayal gücünde yapıştığı yerden sökecekti. Bazen tüm hayatının yatakhane merdivenlerinde uğradığı o saldırıyla nasıl değişebildiğini düşündü. Ne kadar sürmüştü diye sordu kendi kendine. 3 dakika mı? Adam onu yakaladığında hissettiği ilk dehşet duygusundan uzaklaşan adım seslerinin duyulmasına kadar 5 dakika mı geçmişti? Herhalde ondan fazla değildi dedi. O andan sonra da her şey değişmişti. Parmaklarının altında yara izinin girintilerini hissedebiliyordu. Yıllar geçtikçe azalmış, neredeyse derisine karışmıştı. Bir daha asla birini sevip sevemeyeceğini düşündü, hiç sanmıyordu. Bir erkeğin eylemleri yüzünden hepsinden nefret etmiş olmak ya da tanıştığı adamlarla kendisine zarar vermiş olan adamın arasındaki farkları görememek kadar basit bir durum değildi bu. Lucy daha çok içindeki bir yerin kararıp buz tutmuş olduğu fikrindeydi. Ona saldırmış olan adamın hayatındaki pek çok şeyin ardındaki itici güç olduğunu, mahkemede hapishaneye bilet kestirmek üzere olan, benzi sararmış davalılara parmağını her uzattığında, dünyadan ilahi adalet kırıntıları kazıyarak kendisine eklediğini biliyordu. Ama içindeki boşluğun dolacağından şüpheliydi. Sonra zihni itfaiyeci Peter'a kaydı. Bana fazla benziyor diye düşündü, bu onu üzdü, rahatsız etti. Benzer şekilde hasar görmüş olduklarını, bunun onları bağlaması gerektiğini düşünemez oldu. Bunun yerine Peter gözünde tecrit odasındaki haliyle canlandırmaya çalıştı. Hastanede hapishane hücresine en çok benzeyen yer orasıydı. Bazı bakımlardan çok daha kötüydü. Sadece ve sadece hastanın dünyasına dışarıdan girebilecek tüm düşünceleri engellemek amacıyla inşa edilmişti. Duvarlar gri, yumuşak dolgularla kaplıydı. Yatak yere vidalanmıştı. Yastık yoktu. Ayakkabı bağcığı sokulmuyordu. Kemer sokulmuyordu. Klozette insanlar kendilerini bu acıklı yola başvurarak öldürmeye çalışmasınlar diye azıcık su vardı. Peter'ın deli gömleğine sokulup sokulmayacağını bilmiyordu. Prosedür böyleydi. Bay Kötü'nün de bu prosedüre uyulmasını isteyeceğini tahmin ediyordu. Bir an Peter'ın çevresindeki neredeyse her şey deliceyken akıl sağlığını nasıl koruyabildiğini merak etti. Kendisine buraya ait olmadığını sürekli hatırlatmak için muazzam bir irade gücü harcadığını tahmin etti. Çok acı vericidir herhalde diye düşündü. Bu açıdan bakınca birbirlerine daha da çok benzediklerini fark etti. Lucy derin bir nefes aldı ve kendi kendine uykunun kritik önem taşıdığını telkin etti. Sabah uyanık olmalıydı. Prenses nedense tıknaz adamın karşısına dikilmişti. Lucy bu nedeni bilmiyordu ama olayla ilgili olduğu fikrindeydi, gülümsedi. Prenses olacağını düşündüğünden çok daha fazla faydalı çıkmıştı. Gözlerini kapadı. Bir karanlığı diğeriyle örterken tuhaf, tanıdık fakat rahatsızlık verici bir ses duydu birden. Göz kapakları ardına kadar açıldı. Sesin odasının hemen dışındaki halılı koridorlardan gelen çok alçak ve dikkatli ayak sesleri olduğunu işitti. Uzun, yavaş, ıslık gibi bir nefes vardı. Kalp atışları hızlanmıştı. Hemen kendi kendine bunun hata olduğunu söyledi. Stajyer hemşirelerin yatakhanesinde ayak sesi duymak tuhaf bir olay değildi. Neticede hemşirelerin 24 saat görev başında olması gerekiyordu. Çeşitli vardiyalar vardı. Bu da yatakhanedeki uyku saatlerinin tutarsız olmasına yol açıyordu. Ama dinlerken ayak seslerinin odasının dışında durakladığını sandı, yatakta kasılıp kaldı. Başını alçak, tanınması imkansız sesin geldiği yöne çevirdi. Kendi kendine yanıldığını söyledi, sonra kapı kolunun yavaş yavaş dönüş sesini duyduğunu sandı. Hemen komodine uzandı. Gürültüyle yoklayarak başucu lambasını bulup açmayı başardı. Odaya ışık doldu. Lucy gözleri alışana kadar birkaç defa göz kırpıştırdı. Neredeyse aynı hareketin devamı olarak kendini yataktan atıp odanın karşı tarafına atıldı. Bu arada metal çöp kutusuna çarptı, kutu yerde gürültüyle yuvarlandı. Kapıda yaysız kilit vardı. Lucy kilidin kapalı konumunun değişmediğini gördü. Hızla yürüyerek sağlam tahtadan kapıya yaslanıp kulağını dayadı. Hiçbir şey duyamadı. Bir ses işitmeye çalıştı. Ona bir ipucu verebilecek, dışarıda birinin olduğunu, birinin kaçmakta olduğunu, yalnız olduğunu ya da yalnız olmadığını gösterebilecek herhangi bir ses. Sessizlik onu yataktan kaldıran ses kadar korkutucu hale gelerek etrafını sarıyordu. Lucy bekledi. Öylece öne eğilerek saniyelerin yanından gelip geçmesine seyirci kaldı. Bir saniye, belki iki saniye. Arkasında açık duran pencereden altından geçen insanların sesi geldi. Biri güldü, sonra biri daha ona katıldı. Yine kapıya döndü, uzandı, kilidi çözdü ve ani hızlı bir hareketle kapıyı itip açtı. Koridor boştu. Dışarı çıkıp sağa sola baktı, tek başınaydı. Lucy derin bir nefes aldı. Küt küt atan kalbini içine dolan rüzgarla yatıştırdı. Başını iki yana salladı. Zaten kimse yoktu dedi kendi kendine. Buradan etkilenmeye başladım. Hastane bilmediği uçlarda dolaşan bir yerdi. Bu kadar çok tuhaf davranış ve akıl hastalığı çevresini sarınca diken üstünde oturur olmuştu. Korkacak bir şey varsa karşıdaki her kimse onun Lucy'ye karşı duyması gereken korkudan çok daha azdı. Bu ataklık rahatlattı onu. Bir zamanlar kısa sarının işgal etmiş olduğu odaya döndü, kapıyı kilitledi. Yatağa dönmeden önce tahta sandalyeyi kapıya dayayarak dengeledi. Girişi engellemek için yapmamıştı. Bunun işe yarayacağını sanmıyordu. Ama sandalyeye öyle dayamıştı ki kapı açılırsa yere devrilecekti. Metal çöp kutusunu alıp sandalyenin üstüne koydu. Sonra bu uyduruk kulenin üstüne valize ekledi. Bütün bunların yere düşerken çıkaracağı gürültünün erken uyarı sistemi işlevi görerek uykusu ne kadar derin olursa olsun kendini uyandıracağına inanıyordu. 23. Sen mi yapmıştın? Ben hiç öyle bir şey yapmadım. Ben hep öyle yaptım. Sertçe, azarlarcasına risk aldın dedim. Kendini sağlama alabilirdin ama almadın. Hatan da oldu. Başta anlayamadım ama sonunda her şey ayan beyan gözlerinin önüne serildi. Görmediğim pek bir şey de yokmuş Seedorf. Ağır ağır yoksun sen dedim. Sesimin tonu hissettiğim güvensizliği ele veriyordu. Hatıradan ibaretsin. Melek, gerçek olmakla kalmıyorum, bu sefer senin işini bitirmeye geldim diye fısladı. Bana eziyet eden sesi görebilecekmişim gibi arkamı döndüm ama gölge gibiydi. Odanın bir karanlık köşesinden öbürüne geçiveriyordu. Hep ulaşamayacağım yerdeydi, hep kaçaktı. Eğilip içi tıklım tıklım izmarit ve bükülmüş sigara filtresiyle dolu bir kül tablası aldım. Şekle elimden geldiğince kuvvetle fırlattım. Kül tablası duvarda parçalanırken gülüşü cam tablonun patlama sesine karıştı. Karşısına geçebilmek için önce sağa sonra sola kıvrıldım. Ama melek çok hızlı hareket ediyordu. Haykırarak yerinde durmasını, ondan korkmadığımı, adil dövüşmesini söyledim. Söylediklerim kulağıma, çocuk parkında parkın kabadayısına karşı durmaya çalışan bir çocuğun söyledikleri gibi geldi. Durum her dakika kötüleşiyordu. Her saniye kendimi daha küçük, daha beceriksiz hissediyordum. Öfkeden kudurarak tahta tabureye alıp bütün gücümle odanın öbür ucuna attım. Kapının çerçevesine çarparak kırıldı. Boyalı tahtanın bir parçasını da kırarak güm diye yere düştü. Dakikalar ilerledikçe çaresiz oluyordum. Gözlerimi açtım. Peter belki gelmiştir, bana yardım eder diye odayı taradım ama yoktu. Lucy'yi, koca karayı, küçük karayı, hastaneden herhangi başka birini gözümde canlandırmaya, hafızamdan yanımda durup mücadele etmeme yardımcı olacak birilerini çağırmaya çalıştım. Tek başımaydım. Yalnızlığım kalbime inen bir yumruktu. Bir an kaybettiğimi düşündüm. Sonra geçmiş ve gelecek tüm deliliklerin sisi ve gürültüsü arasından görüşmeyen bir ses duydum. Kulağa doğru gelmeyen, ısrarcı bir vurma sesiydi. Yanlış değildi de farklı bir şeydi. Kendimi toparlayıp ne olduğunu anlamam birkaç saniye aldı. Biri kapımı çalıyordu. Melek enseme buz gibi bir nefes üfürdü. Vurma sesi devam etti. Sesi ses düğmesi açılmış gibi yükseldi. İhtiyatla sese yaklaştım. Kim o diye sordum. Artık dış dünyadan gelen seslerin meleğin yılansı sesinden ya da Peter'ın gelişi güzel uğraşlarındaki rahatlatıcı varlığından daha gerçek olup olmadığından emin değildim. Her şey birbirine girmiş, karma çorbasına dönmüştü. Francis Patrick. Kim o diye sordum yine. Sağlık merkezinden Bay Klein. İsmi belli belirsiz tanıdık gelmişti. Günümüzdeki olaylara değil de çocukluk anılarında kalmış birine aitmişçesine uzaktı. Başımı kapıya dayayarak isme bir surat takmaya çalıştım. Hayal gücümde yüz hatları şekillendi. İnce uzun, kelleşmekte olan bir adam. Kalın camlı gözlükler takıyor. Hafifçe peltek konuşuyor. Akşam üstüne doğru yorulduğunda ya da hastalarından bir ilerleme kaydetmediğinde çenesini ovuşturuyor. Gerçekten kapının önünde olup olmadığından emin değildim. Onu gerçekten duymakta olduğumdan emin değildim. Ama bir yerlerde bir Bay Klein'in gerçekten var olduğunu, o kişiyle ona ait olan aşırı aydınlık, neredeyse boş ofiste pek çok kez görüşmüş olduğumu ve ufak bir ihtimal de olsa bu kişinin gerçekten o olduğunu biliyordum. Hala kapının yanında duruyordum. Ne istiyorsunuz diye sordum sertçe. Sürekli terapi randevularınızdan son ikisine gelmediniz. Sizin için endişe ediyoruz. Randevularıma gelmedin mi? Evet. Ayrıca gözlemlenmesi gereken ilaçlarınız, muhtemelen yenilenmesi gereken reçeteleriniz var. Lütfen kapıyı açar mısınız? Neden geldiniz buraya? Söyledim ya diye devam etti Bay Klein. Klinikte düzenli kontrolleriniz var. Randevularınızı kaçırdınız. Daha önce hiç randevu kaçırmamıştınız. Western State'den çıktığınızdan beri hep geldiniz. Herkes endişelendi. Başımı iki yana salladım. Kapıyı açamayacak kadar aklım vardı. İyiyim diye yalan söyledim. Gitmenizi rica ediyorum. Sesin iyi gelmiyor Francis. Stresli gibisin. Merdivenlerden çıkarken dairenden bağırışmalar geldiğini duydum. İçeride birileri kavga ediyor gibiydi. İçeride yanında biri mi var? Yok dedim. Bu ne tamamen doğruydu ne de tamamen yalandı. Kapıyı açsana, birazcık konuşalım. Olmaz. Korkacak bir şey yok Francis. Korkacak çok şey vardı. Gidin buradan, yardımınızı istemiyorum. Gidersem kliniğe kendin gelmeye söz veriyor musun? Ne zaman? Bugün, en geç yarın, belki. Pek de söz vermedim Francis. Gelmeye çalışırım. Bugün ya da yarın kliniğe gelip tam teşekküllü bir muayeneden geçeceğine söz vermelisin Francis. Yoksa, Francis dedi sabırla, bu soruyu sormana gerçekten gerek var mı? Yine kafamı kapıya yasladım, sanki düşünceleri ve korkuları kafamın içinden kovabilirmiş gibi. Alnımı tahtaya bir kere, iki kere vurdum. Çok çok alçak sesle, beni hastaneye yatırırsınız yine dedim çekinerek. Ne? Duyamadım. Hastaneye dönmek istemiyorum diye devam ettim. Nefret ettim oradan. Neredeyse ölecektim. Hastaneye gitmek istemiyorum. Francis, hastane kapandı. Temelli kapandı. Yeniden oraya yatman gerekmeyecek. Kimsenin yatmasına gerek yok. Oraya dönemem işte. Francis kapıyı açsana. Aslında kapının önünde değilsin dedim. Sen de hayalsin. Bay Klein tereddüt etti. Sonra... Francis, ablaların seni çok merak ediyor. Pek çok kişi senin için endişe ediyor. Haydi gel, beraber kliniğe gidelim lütfen, dedi. Klinik gerçek değil, gerçek. Gerçek olduğunu biliyorsun. Daha önce pek çok kez gittin. Gidin. O zaman bana kliniğe tek başına gideceğine söz ver. Derin bir nefes aldım. Peki, söz veriyorum. Söyle diye üsteledi Bay Klein. Kliniğe geleceğime söz veriyorum. Ne zaman? Bugün ya da yarın. Sözün söz mü? Söz. Bay Klein'in kapının hemen önünde yine tereddüt ettiğini, bana güvenip güvenemeyeceğini değerlendirmekte olduğunu hissedebiliyordum. Sonunda bir anlık sessizlikten sonra, peki o zaman dedi, kabul ediyorum. Ama beni hayal kırıklığına uğratma Francis. Uğratmam. Uğratırsan yine gelirim Francis. Söyledikleri tehdit gibi gelmişti kulağıma, derin derin iç çektim, geleceğim dedim. Adımların uzaklaşan sesini duydum. Kendi kendime güzel dedim ve sendeleyerek yazı duvarıma döndüm. Bay Klein'i açlıkla, susuzlukla, uykuyla ve hikaye anlatmamı bölecek diğer her şeyle birlikte aklımdan çıkarttım. 42. ayrımın sonu sayfa 354, devamı 43. ayrımda.